Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevreci Geek. Bugün günlerden çarşamba, tarih 3 Kasım 2021. 2021 yılının 44. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın çıkan ve iklim kriziyle sürdürülebilir yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Oldukça heyecanlı geçecek Kasım ayına hoş geldiniz. Ekim ayının son günlerinde sayarsak 15 gün içerisinde G20 zirvesi ve COP26'da bir araya gelen dünya liderleri ve bürokratlar önümüzdeki dönemin iklim politikasını belirleyecek. Gelin bu iki zirvenin iklim kriziyle ilgili detaylarına bir göz atalım. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin bir araya geldiği G20 zirvesi de aynı COP26 gibi pandemi yüzünden 2 yıldan sonra ilk defa yüz yüze gerçekleşti. Zirvede iklim krizinden COVID'e, özel şirketlerin vergilendirilmesinden küresel ekonomiye gelişmeler ele alındı. Biz de isterseniz iklim kriziyle sürdürülebilir kalkınma ile ilgili gelişmelere bir bakalım. İlk konuşulan konulardan biri Paris Anlaşması'nın kilit noktası olan küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefi oldu. Daha önce gevşetilmiş bir hedef olan 1,5 derece bu sefer ülkeler arasında mutabaka sağlanarak ana hedef olarak belirlendi. Liderler aynı zamanda 2050 yılı ve etrafında net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşacaklarını da ortak karar olarak belirledi. Aslında bu hedefin kesin olarak 2050 yılı olarak belirlenmesi bekleniyordu ama maalesef bu konuda anlaşılamadı. G20 liderlerinin belki de anlaştığı en önemli noktalardan biri 2021 sonuna kadar kendi toprakları dışındaki kirli kömürlü termik santrallere yatırım desteğini kesmek oldu. Burada aynı zamanda karbon tutma özelliğine sahip kömürlü termik santraller de destek kapsamından çıkartıldı. Liderler aynı zamanda iklim finansmanı konusunda da kararlar aldı. Daha önce ulaşılamayan ve gelişmiş ülkeler için iklim uyum masraflarını karşılayacak yıllık 100 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirmesine tekrardan karar verildi. Açıkçası bu sefer de bütçenin harekete geçip geçmeyeceği konusunda şüpheler devam etmekte. Bununla beraber G20 liderleri ilk defa karbon fiyatlandırma mekanizmaları desteklerini iklim krizine karşı kullanabilecek bir uygulama olarak da adlandırdılar. Burada IMF'nin en fazla kirleten ülkelerin karbon fiyatına minimum bir seviye belirleme önerisi dikkate alınmışa benziyor. Buna ek olarak iklim finansmanı için karbon fiyatlandırma mekanizmaları da ayrı bir kaynak olma potansiyeline sahip. G20 zirvesi bu başlıkları ile aslında COP26 iklim zirvesi için bir ön toplantıda olmuş durumda. Zira Roma'daki liderler Trevi Çeşmesi'ne daha iyi bir dünya için dilek diledikten sonra direkt Glasgow'a doğru yola çıktılar. Glasgow'da 120 dünya liderine katılan G20 liderleri küresel olarak iklim değişikliğine karşı atılacak ortak adımları onaylamak için bir araya geldi. 12 gün sürecek zirvenin bu bültenin yazıldığı sırada ikinci günü sona ermişti. Gelin isterseniz bu iki günün bir özetine göz atalım. İlk gün ev sahibi Boris Johnson'ın dünya liderinin James Bond'a iklim krizini sebebiyet veren pistonları da kıyamet günü silahına benzeterek başladı. Johnson'ın gün boyunca konuya esprili ama ciddi yaklaşımı liderleri harekete geçmeye çağırdı. İngiltere bu çağrıyı diğer güçlü silahları ile de yapmaya devam etti. Prince Charles liderleri birlikte çalışmaya davet ederken ünlü belgesel yapımcısı ve doğa sever David Attenborough gelecek nesillerin liderleri COP26'da aldıkları kararlar üzerinden değerlendireceklerine dikkat çekti. Kraliçe 2. Elizabeth ise bir video ile liderleri karşılayarak liderlerin insanlar için bugün yaptıkları hükümet ve politik olarak algılanırken devlet idareciliğinin insanlarına yarın için neler kazandırdıkları ile tanımlandığının altını çizdi. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden ise bir önceki başkan Donald Trump'ın politikaları için özür dileyerek bundan sonra ABD'nin yaptıkları ile örnek olup liderlik edeceklerini belirtti. Çin Başkanı Xi Jinping de gelişmiş ülkelerin gelişen ülkelere yardımlarını artırması gerektiğini belirtti. Xi Jinping, Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro ve Rusya Başkanı Vladimir Putin ile zirveye katılmama kararı alanlardan. G20 dönüşü aslında zirveye katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da COP26'ya katılmayacağı haberi gelmişti. Anlaşılan güvenlik ile ilgili sorunlar ve konvoy sayısının azaltılması ile ilgili bir talepten sonra katılmama kararı alınmış. Açıkçası neredeyse tüm dünya liderlerinin ve bürokratlarının katıldığı bir toplantıda nasıl bir güvenlik sorunu olabileceği kafalarımızı karıştırmadı değil. Bununla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iklim zirvesine davet edildiği ve ikisinin de bu daveti kabul ettiği haberi geldi. Yine de COP26 bürokratlar üzerinden ilerlemekte ve Türkiye 60 kişilik bir ekip ile ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emir Birpınar tarafından temsil edilmekte. Bununla beraber Türkiye'nin açılış konuşması hem ulusal niyet beyanımızın güncel olmaması hem de Cumhurbaşkanı'nın toplantıda eksik olması yüzünden yan toplantıda gerçekleşmesi nedeniyle istenilen ağırlığı veremedi. Zira ülkeler bu konuşmalarda ciddi hedeflerini de açıkladılar. Belki de en önemli konuşma Hindistan'dan beklendi. 2030'a kadar enerji ihtiyacının yarısının yenilenebilir enerji kaynaklarından geleceğini belirten Modi, gelişmiş ülkelerin gelişen ülkelere en az 1 trilyon dolar yardım sağlaması gerektiğini belirtti. Bu yatırımlar büyük bir olasılıkla farklı şekillerde gelecek. Bu yöntemlerden biri de karbon yutağı olmak yerine karbon emisyonu yapmaya başlamış doğal alanların yeniden canlandırması olacak. İkinci gün açıklanan ve Türkiye'nin de imzacısı olduğu bu anlaşmada ormansızlaştırmayı ve tarım ile ağaç kaybı arasındaki bağı kırmak için yaklaşık 19 milyar dolarlık özel ve kamusal fonlar harekete geçirecek. Bu bütçenin bir kısmı gelişmekte olan ülkelerdeki zarar görmüş toprakların canlandırmasına, orman yangınlarının önüne geçirmesine ve yerel halkların yaşam koşullarını iyileştirmekte kullanılacak. Özellikle dünyanın en büyük ikinci yağmuru ormanı olan Kongo Havzası'nda 1,1 milyar euroluk özel bir yatırım yapılacak. İkinci gün COP26'da aslında projelerin konuşulduğu bir zirve oldu. ABD Başkanı Joe Biden küresel metan gazı salımını kontrol altına alacak planlarını açıklayarak 2030 yılına kadar metan gazı seviyelerini %30 azaltmayı teklif etti. 90 ülkenin imzaladığı bu anlaşmada en fazla metan gazı salımı yapan 30 ülkeden 15'i de imzacı. Bu anlaşmaya Çin, Hindistan ve Rusya katılmadı. Ele alınan bir başka proje ise devlet destekleriyle çevre dostu teknolojileri daha da ucuzlaştıracak adımlar oldu. İçinde Birleşik Krallık, ABD, Çin, Hindistan, AB ve Avustralya'nın da olduğu 40'tan fazla ülke temiz elektrik, elektrikli araçlar, çevre dostu çelik, hidrojen ve südebi tarıma yatırımlar yapılacak. Böylelikle bu teknolojilerin aynı güneş enerjisi ve lityum bataryalar gibi hızlı bir şekilde daha makul fiyatlara inmesi ve aynı zamanda 20 milyon istihdam imkanı oluşması da planlanıyor. Bir başka ortak yatırım anlaşması da Güney Afrika özelinde gerçekleşti. Afrika'nın en fazla kömür kullanan ülkesi olan Güney Afrika'nın kömürü olan bağımlılığını bitirmek için Birleşik Krallık, AB ve ABD 8,5 trilyon dolarlık bir adil enerji dönüşü projesinde anlaştı. Açıkçası COP26 oldukça hızlı başladı. Ama günün sonunda başarılı olup olmadığı farklı yönlerden tartışılacak bir zirveden bahsediyoruz. Ülkelerin bu projeler üzerine anlaşması çok büyük önem taşısa da gelişen ülkelere iklim finansmanı ile ilgili geçmişte yaşanan sorunlar bu projelerin de geleceği konusunda endişe yaratıyor. Maalesef 1,5 derece için çok zamanımız yok. Eğer bu konuda başarısız olursak 2 derece de mantıklı bir hedef değil. Zira bu sefer iklim krizine karşı en güçsüz durumda olan adalardaki milyonlarca insan evlerinden olacak. Barbados Başkanı Mia Motley'nin de dediği gibi 2 derece ada ülkeleri için bir ölüm fermanı olacak. O yüzden ben de Motley'nin dünyaya çağrısına destek veriyorum. Daha iyisini deneyin. Evet, bu haftanın haberiyle bülteni sonlandırıyoruz. Bu gibi haberleriyle gündem ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni, yani Çevirici Geek'i Instagram ve Twitter'da da takip edebilirsiniz. Çevirici Geek ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital posta kutunuza düşeceği bir haber platformu. Aposto'da yayınlanan çevrecik bültene ulaşmak için aposto.news.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.